Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Martin Heidegger'in Varlık ve Zaman adlı eseri, 20. yüzyıl felsefesinin en etkili ve en zorlayıcı metinlerinden biridir. İlk kez 1927'de yayımlanan kitap, klasik metafiziğin çoğu zaman cevaplamadan kullandığı temel soruyu yeniden öne çıkarır. Var olmak ne demektir? Heidegger bu soruya nesneleri dışarıdan tanımlayarak değil, bu soruyu sorabilen insan varoluşunu inceleyerek yaklaşır. Bu varoluş biçimine Dasein der. Türkçe'de çoğunlukla orada olma, dünyada olma ya da insan varoluşu gibi karşılıklarla açıklansa da kavramın anlamı tek bir sözcüğe sığmaz. Eser, varoluşçu bir kişisel gelişim kitabı değildir. Gündelik hayat, kaygı, ölüm, sorumluluk, tarih ve zaman arasındaki ilişkileri çözümleyerek. Varlık sorusunun zemininin zaman olduğunu savunan sistemli bir felsefi araştırmadır. Kitabın yayımlanan bölümleri tamamlanmamış olsa da, fenomenoloji, hermenötik, varoluşçuluk ve sonraki kıta Avrupası felsefesi üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak varlık sorusunu yeniden kurmak ve Dasein üzerinden araştırmak. Heidegger'in çıkış noktası, varlık kavramının fazlasıyla tanıdık göründüğü için felsefede ihmal edilmesidir. İnsanlar bir şeyin var olduğunu kolayca söyler fakat var olmanın anlamını açıklamakta zorlanır. Ona göre bu sorunu herhangi bir nesneye bakarak çözmek mümkün değildir. Çünkü taşlar, aletler ve diğer var olanlar kendi varlıklarını mesele edinmez. Buna karşılık insan varoluşu, kendi varlığını anlayabilen, yorumlayabilen ve sorgulayabilen bir varoluştur. Heidegger bu nedenle araştırmanın başlangıç noktası olarak Dasein'i seçer. Dasein, soyut ve değişmez bir insan özü anlamına gelmez. Kendi imkanları içinde yaşayan, seçim yapan, başkalarıyla ilişki kuran ve hayatının sonlu olduğunu bilen somut varoluştur. Bu tercih felsefi yöntemi de değiştirir. Amaç insanı biyolojik, psikolojik ya da toplumsal bir nesne gibi sınıflandırmak değildir. Amaç, insanın dünyayı ve kendisini zaten nasıl anlamlandırdığını görünür kılmaktır. Böylece varlık ve zaman bilgi teorisinden önce varoluşun yapısına yönelir. Varlık sorusunun yeniden açılması insanı evrenden kopuk bir bilinç olarak değil anlamın içinde yaşayan bir varlık olarak düşünmeyi gerektirir. İkinci olarak, dünyada olmak özne ile nesne ayrımından daha temel bir deneyimdir, kitabın belirleyici iddialarından biri. İnsanın önce kapalı bir bilinç olarak bulunup, sonra dış dünyaya ulaşmadığıdır. Heidegger buna karşı dünyada olma yapısını koyar. İnsan en baştan beri anlamlı ilişkiler, işler, mekanlar, araçlar ve başka insanlarla örülmüş bir dünyanın içindedir. Buradaki dünya yalnızca fiziksel nesnelerin toplamı değildir. Bir atölye, kullanılan aletlerin, yapılacak işlerin, becerilerin ve amaçların birbirine bağlandığı anlamlı bir bütünlüktür. Bir çekiç çoğu zaman önce ölçülebilir bir cisim olarak değil, çakma işinde kullanılan bir şey olarak karşılaşılır. Ancak alet bozulduğunda ya da iş akışı kesildiğinde onu bağımsız bir nesne gibi fark etmeye başlarız. Bu çözümleme, gündelik pratiğin teorik bilgiden önce geldiğini gösterir. İnsan dünyayı çoğu durumda seyretmez. Onun içinde iş görür, ilgilenir ve yön bulur. Heidegger ayrıca başkalarıyla birlikte olmayı da dünyada olmanın asli bir boyutu sayar. Dolayısıyla insanın dünyası özel bir zihnin içeriği değildir.
Ortak dilin, alışkanlıkların, işlerin ve beklentilerin şekillendirdiği paylaşılan bir alandır.
Bu yaklaşım modern felsefedeki katı özne-nesne ayrımını temel düzeyde sorgular. Üçüncü olarak gündelik herkeslik içinde düşüş ve sahici imkanın baskısı Heidegger, gündelik hayatı basitçe değersiz ya da yanlış saymaz. Ancak Dasein gündelik ilişkilerinde çoğu kez kendi imkanlarını açıkça sahiplenmeden yaşar. Bu durumu herkes yani Dasman kavramıyla açıklar.
Herkes belirli kişilerden oluşan bir kalabalık değildir. İnsanların ne düşünülür, ne yapılır, ne ayıp sayılır gibi ölçülerle yönlendirildiği anonim toplumsal düzeni anlatır. Dedikodu, merak ve belirsiz konuşma biçimleri bu gündelik dağılmanın örnekleri olarak incelenir. Buradaki sorun başkalarıyla yaşamak değildir. Sorun, kişinin kendi değerlendirmesi ve seçimi yerine hazır toplumsal yorumların içinde erimesidir. Heidegger buna düşüş der.
Düşüş, ahlaki bir günah ya da psikolojik çöküntü değildir. Dasein'in dikkatini kendi sonlu imkanlarından uzaklaştırıp
dünyadaki meşguliyetlere dağıtan yapısal eğilimdir. Buna rağmen insan bütünüyle herkesliğe mahkum değildir. Kaygı deneyimi, alışılmış anlamların güvenini sarsarak kişinin kendi varoluşuyla yüzleşmesine imkan verebilir. Sahicilik de toplumdan kaçmak ya da benzersiz görünmeye çalışmak demek değildir. Kişinin devraldığı koşulları inkar etmeden kendi sonluluğu ve seçme sorumluluğu içinde imkanlarını üstlenmesidir. Bu nedenle kitap bireyciliği değil, sorumlu bir varoluş açıklığını tartışır. Dördüncü olarak, ölüme doğru varlık, sonluluğu düşünmenin merkezi yapısıdır. Varlık ve zamanın en çok tartışılan çözümlemelerinden biri, ölümün insan varoluşundaki yeridir. Heidegger ölümle yalnızca biyolojik yaşamın sona ermesini kastetmez. Ölüm, Dasein'in aşamayacağı, başkasına devredemeyeceği ve her an mümkün olan en kendine özgü imkanıdır. Başkalarının öldüğünü gözlemleyebiliriz, fakat hiç kimse kendi ölümümüzü bizim yerimize yaşayamaz. Bu nedenle ölüm, insanın varoluşunu sınırlayan dışsal bir olaydan daha fazlasıdır. Hayatın bütün projelerinin kesin olmayan ama kaçınılmaz bir sınır olduğunu açığa çıkarır. Gündelik tavır, çoğu zaman ölümü uzak bir olay, başkalarının başına gelen bir şey ya da konuşulmaması gereken rahatsız edici bir konu haline getirir. Heidegger'in ölüm karşısındaki kaygı çözümlemesi, bu kaçışı kırmayı amaçlar. Kaygı, belirli bir tehlikeden duyulan korku değildir. Dünya içindeki dayanakların geçiciliğini açan bir ruh hali olarak, kişinin kendi sonlu varoluşuyla karşılaşmasını sağlar. Ölüme doğru varlık, ölüm takıntısı ya da pasif bir bekleyiş anlamına gelmez. Tersine, zamanın sınırsız olmadığı bilinciyle mevcut imkanların ertelenemezliğini kavramaktır. Bu kavrayış, sahiciliğin neden soyut bir ideal değil, sonlulukla bağlantılı bir varoluş biçimi olduğunu açıklar. Son olarak, zamansallık, bakım yapısı ve tarihselliğin ortak temeli, Heidegger'in temel tezi, varlığın anlamına giden yolun zamansallıktan geçtiğidir. Burada zaman, saatlerin ölçtüğü ardışık anlar dizisi değildir. Dasein geçmişinden devraldıkları, şimdi içinde uğraştıkları ve geleceğe dönük imkanları aracılığıyla var olur. Heidegger bu bütün yapıyı bakım kavramıyla ele alır. Bakım, duygusal şefkat anlamıyla sınırlı değildir. İnsanın kendisini önceden içinde bulduğu bir dünyada, kendi imkanlarına doğru yönelmesi ve karşılaştığı şeylerle ilgilenmesi demektir. Gelecek, yalnızca henüz gelmemiş bir tarih değildir. Kişinin seçebileceği imkanlara doğru kendisini tasarlamasıdır. Geçmiş de kapanmış olayların deposu değildir. Dil, gelenek, alışkanlık ve tarih aracılığıyla insanın zaten içine atılmış olduğu koşullardır. Şimdiki zaman ise bu iki boyutun arasında duran yalıtılmış bir an değil, dünyadaki meşguliyetlerin alanıdır. Bu üç boyut birbirinden koparıldığında insan deneyimi yalnızca kronolojik zamanla açıklanamaz hale gelir. Heidegger'in tarihsellik düşüncesi de buradan doğar. İnsan geçmişi keyfi biçimde seçmez, fakat devraldığı imkanlarla ilişki kurma tarzından sorumludur. Kitabın yayımlanmış kısmı varlık ve zaman arasındaki bağı bütünüyle tamamlamaz. Yine de zamansallık çözümlemesi eserin bütün felsefi yönelimini taşıyan merkezdir. Sonuç olarak varlık ve zaman, özellikle felsefe, sosyal bilimler, psikoloji, mimarlık, edebiyat kuramı ve insan deneyimini kavramsal düzeyde incelemek isteyen okurlar için güçlü bir kaynaktır. Fakat hızlı bir giriş kitabı değildir. Heidegger'in teknik dili, kavramları alışılmış anlamlarından uzaklaştırması ve argümanını adım adım kurması, yavaş ve dikkatli bir okuma ister. Okurun da sen, dünyada olma, herkeslik, kaygı, ölüm ve zamansallık gibi kavramların birbirine nasıl bağlandığını izlemesi gerekir. Bu çabanın karşılığında kitap, insanı yalnızca düşünen bir özne, toplumsal bir rol ya da biyolojik bir canlı olarak açıklamanın eksik kaldığını gösterir. Gündelik araç kullanımından başkalarıyla birlikte yaşama biçimine, ölüm bilincinden tarihsel mirasa kadar deneyimin geniş bir alanını tek bir varoluş çözümlemesinde birleştirir. Benzer varoluşçu eserlerden ayrıldığı nokta, bireysel duygu ve seçimleri merkez almakla yetinmemesidir. Heidegger, bu olguların mümkün olmasını sağlayan daha temel yapıları araştırır. Ayrıca kitabın etkisi, sunduğu kapalı bir hayat öğretisinden değil, soruları yeniden düzenleme gücünden gelir. Okur, zamanın sadece takvimsel bir ölçü olmadığını, dünya ile ilişkinin önce teorik değil, pratik olduğunu ve kişisel kararların tarihsel koşullardan ayrı düşünülemeyeceğini daha keskin biçimde kavrayabilir. Bu yüzden eser, zorluğuna rağmen modern felsefenin vazgeçilmez dönüm noktalarından biri olmayı sürdürür. Destek olmak isterseniz, Martin Heidegger kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.